Ayrım 10. Kuşkulu Delil. Michael Connelly. Sayfa 118. Gleason'ın doğru fotoğrafı seçtim mi diye sormayışı Bosch'un dikkatini çekti. Buna gerek görmemişti. Bu da doğru hatırladığını teyit eden ikinci bir kanıttı. İyi bir işaret daha. Kalemi Bosch'a iade ettikten sonra Bosch dosyayı kapatıp kenara itti. Bir kez daha Macpherson'a baktı. Daha önce kararlaştırdıkları gibi DNA konusunu ne zaman açacaklarına Macpherson karar verecekti. Ya şimdi olacaktı ya da Gleason ifade vermeyi kabul edene kadar bekleyeceklerdi. Macpherson daha fazla beklememeye karar verdi. Sarah, konuşmamız gereken bir şey daha var. Sana bu adama ikinci yargılama hakkı veren DNA testinden söz etmiştik. Evet, bu DNA profilini alıp Kaliforniya Veri Bankası'nda araştırdık, bir eşleşme bulduk. Kız kardeşinin elbisesindeki meni üvey babana aitmiş. Bosch dikkatle Sarah'ın yüzünü inceliyordu. Yüzünde veya gözlerinde en küçük bir hayret belirtisi bile olmadı. Bu bilgi onun için yeni değildi. 2004 yılında eyalet savcılığı tutuklanan bütün sanıklardan DNA numunesi almaya başladı. Aynı yıl baban otomobiliyle birisine çarpıp yaralama suçuyla tutuklanmıştı. Kırmızı ışıkta geçip birine çarp... Üvey baba! Pardon... Babam dedin, o benim babam değildi, üvey babamdı. Yanlış söylemişim, özür dilerim. Özeti şu, Kensington Landing'in DNA örneği veri bankasındaydı ve elbise üstünde bulunan numuneyle eşleşti. Fakat o numunenin elbisede bulunduğu zamandan ne kadar öncesine ait olduğuna karar verilemiyor. Cinayetin olduğu gün de elbiseye bulaşmış olabilir, bir hafta veya bir ay önce de. Sarah Gleason otomatik pilotla uçmaya başladı. Kendisi orada ama aklı başka yerdeydi. Gözleri o odanın çok ötesinde bir yere kilitlenmişti. Bir teorimiz var Sarah. Kız kardeşine uygulanan otopsi sonucunda onun katili tarafından veya o günden önce başka birisi tarafından cinsel tacize uğramadığına karar verildi. Ayrıca o gün Melissa'nın üstündeki elbisenin sana ait olduğunu biliyoruz. Kız kardeşim bunu çok beğendiği için senden ödünç almıştı. Macpherson durdu fakat Gleason hiçbir şey söylemedi. Mahkemeye çıktığımız zaman o elbise üstünde bulunan meniyi açıklamamız gerekecek. Eğer açıklayamazsak meninin katile ait olduğu ve katilin üvey baban olduğu varsayılır. Böylece davayı kaybederiz ve gerçek katil olan Jessup elini kolunu sallayarak beraat eder. Eminim böyle olmasını istemezsin değil mi Sarah? 12 yaşındaki bir kızı öldürmenin cezası olarak 24 yıl hapiste yatmanın yeterli olduğunu düşünen insanlar var. Bizim neden bu çalışmayı yaptığımızı bilmiyorlar. Ama seni temin ederim Sarah, ben öyle düşünmüyorum. Kesinlikle. Sarah Gleason hemen cevap vermedi. Bosch onun gözlerinin yaşarmasını bekliyordu ama öyle olmayınca acaba hayatındaki onca travma sonucu bütün duyguları körelmiş mi diye düşünmekten alamadı kendini. Ya da belki içinde ufak tefek yapısının kamufle ettiği bir katılık vardı. Her halükarda neden sonra konuştuğu zaman sesi tamamen duygusuzdu ve ağzından çıkan samimi sözcükleri yalanlar gibiydi.
''Hep ne düşünmüşümdür biliyor musunuz?'' dedi.
''Nedir o Sarah?'' diye sordu Macpherson.
''O adamın o gün 3 kişiyi öldürdüğünü, kız kardeşimi, sonra annemi, sonra da beni. Hiçbirimiz kaçamadık.''
Uzun süren bir sessizlik çöktü. Macpherson elini uzatıp Gleason'ın koluna koydu. Onu teselli etmek istiyordu ama bu mümkün değildi.
''Çok üzgünüm Sarah'' diye fısıldadı Macpherson. ''Pekala'' dedi Gleason. ''Size her şeyi anlatacağım.''
13. Kızım 18 Şubat Perşembe saat 20.15. Daha benimle kalmaya başlayalı bir gün olduğu halde kızım annesinin yemeklerini özlemeye başlamıştı. Yarısı yenmiş sandviçini çöpe boşaltırken bir yandan da basit bir peynirli sandviçi bile nasıl bu kadar kötü yapabildiğimi düşünürken cep telefonum çaldı. Maggie uzaktan denetleme yapıyordu. ''Bana iyi bir şey söyle'' dedim merhaba anlamında.
''Geceyi güzel kızımızla geçireceksin.''
''Evet bu iyi bir şey. Ne var ki benim pişirdiğim hiçbir şeyi beğenmiyor. Şimdi iyi olan başka ne var onu söyle.''
''Baş tanığımız kabul etti. Mahkemede ifade verecek. Teşhis etti mi?
Etti.
Size DNA'yı açıkladı ve bu bizim teorimize uyuyor mu?
Açıkladı ve bizim teorimize uyuyor.
Ve buraya gelip bütün bunları mahkemede anlatacak mı?
Evet.
Vücudumda 12 voltluk bir akım hissettim.
Bunlar bayağı iyi şeyler Maggie. Herhangi bir risk var mı?
Yelkenlerimin suya indiğini hissettim. Herhalde bana Sarah'ın hala uyuşturucu bağımlısı olduğunu veya onu duruşmada kullanmama engel olacak başka bir şey bulunduğunu söyleyecekti.
Ne?
Verdiği ifadeye karşı çıkanlar olacaktır tabii ama kadın sağlam. Her şeye rağmen ayakta kalabilmiş ve bu onun görünümünden de belli. Gerçekten eksik olan tek şey var, duyguları. Başından pek çok kötü şey geçmiş ve duygusal bakımdan kurumuş gibi görünüyor. Ne gözyaşı var ne de kahkaha. Tam ortadan geçen dümdüz bir çizgi gibi.
Bunun üstünde çalışabiliriz, ona koçluk ederiz.
Evet ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sana onun şu andaki haliyle kötü olduğunu söylemiyorum. Sadece bir nevi düz bir çizgi gibi olduğunu belirtiyorum. Onun dışında her şey iyi. Sanırım ondan hoşlanacaksın ve bence Jessup'ı tekrar içeriye tıkmamıza yardım edecek.
Bu çok iyi Maggie, gerçekten. Duruşmada onu sorguya çekmen konusunda hala tereddütün yok değil mi?
Hayır.
Royce ona metamfetaminle saldıracaktır. Hafıza kaybı türünden şeyler, hayat tarzı, her şeye karşı hazırlıklı olmalısın.
Olacağım. Sen de Boş ve Jessup'ı sorguya çekeceksin. Hala Jessup'ın kürsüye çıkacağını düşünüyor musun?
Jessup mı? Evet, bunu yapmaya mecbur. Clive onun bunu bir jüriye yapamayacağını biliyor. 24 yıl sonra olacak şey değil. Yani evet, onu ve Boş'u ben sorguya çekeceğim.
Hiç değilse her iyi sorguya çekerken bagajla uğraşman gerekmeyecek.
Clive'ın da şimdiden bildiği şey.
Ne demek şimdi bu?
Uyanık Clive Royce'u sakın yabana atma demek. Bu senin savcılarının hep yapa geldiği bir şey. Kendinize fazla güvenirsiniz ve bu sizi güçsüz kılar.
Sağ ol büyük danışman, bunu aklımda tutarım.
Boş bugün nasıldı?
Her zamanki Boştu. Senin işlerin nasıl gitti?
Mutfak kapısından salona baktım. Hayley kanepede oturmuş sehpaya serdiği ödevlerini yapıyordu. Artık bir yargıcımız var. 112. şubeden Brightman.
Maggie cevap vermeden önce bu bilgiyi aklında süzdü. Bu seçime iki taraf için de kazançsız derim. Kadın tam ortadadır ve dümdüzdür. Hiç savcılık veya avukatlık yapmadı. Sadece iyi, dürüst bir hukuk davası yargıcıdır. Bence iki taraf da onun yargıçlığından bir avantaj sağlamaz.
Vay canına, tarafsız ve adil bir yargıç öyle mi? İnanabiliyor musun?
Maggie'den karşılık gelmedi.
Durum görüşme toplantısı için tarih belirledi. Çarşamba sabahı saat 8'de, mahkeme başlamadan önce. Buna diyeceğin bir şey var mı?
Bunun anlamı şuydu. Yargıç medyanın ilgi odağı olmadan önce dava hakkında konuşmak için avukatlarla gayri resmi olarak ofisinde görüşmek istiyordu. Bence bu iyi bir şey dedi Maggie. Büyük ihtimalle medya ve prosedürle ilgili kuralları belirleyecektir. Bana öyle geliyor ki işi başından itibaren sıkı tutacak.
Ben de öyle düşündüm. Çarşamba günü serbest misin? Orada olabilecek misin?
Çizelgeme bakmam lazım ama sanırım serbestim. Bu dava dışında her şeyi üstümden devretmeye çalışıyorum.
Bugün Royce'a ilk delil paketini verdim. Çoğu birinci duruşmadaki belgeler.
Aslında bunu 30 gün sınırının son dakikasına kadar tutabilirdin.
Evet ama neye yarardı ki?
Strateji. Ona ne kadar erken verirsen hazırlanmak için o kadar daha fazla zamanı olur. Hızlı yargılanmaktan feragat etmeyerek bizi sıkıştırmaya çalışıyor. Son ana kadar elimizi göstermeyerek sen de onu sıkıştırabilirdin. Mahkemeden 30 gün önce verebilirdin.
Bir dahaki sefere bunu unutmam ama ona verdiğim deliller zaten bilinen şeyler.
Sarah Gleason tanık listesinde miydi?
Evet ama Sarah Landy adıyla, tıpkı 86 yılında olduğu gibi, adres olarak da ofisi verdim. Clive onu bulduğumuzu bilmiyor.
Bu bilgiyi ifşa etmek zorunda kalana kadar gizli tutalım. Kadının taciz veya tehdit edilmesini istemiyorum.
Ona mahkemeye gelişi hakkında ne söyledin?
Ona mahkemede 2 gün ihtiyacımız olduğunu söyledim. Bir de yolculuk için geçecek zaman var.
Bu onun için sorun olmayacak mı?
Sarah'ın kendi şirketi var. Birkaç yıldan beri uğraştığı bir iş. Elinde süre gelen büyük bir projesi varmış. Ama bunun dışında işler yavaşmış. Ona ihtiyacımız olduğu an buraya getirebileceğimizi sanıyorum.
Hala Port Townsend'de misiniz?
Evet, Sarah'la işimiz bir saat önce bitti. Akşam yemeği yiyip bir otele yerleştik. Zor ve uzun bir gün oldu.
Yarın sabah dönüyor musunuz?
Öyle düşünüyorduk ama uçağımız öğlen saat 2'de. Feribota binmemiz lazım. Havaalanına gitmek bile başlı başına bir yolculuk gerektiriyor.
Tamam, yarın yola çıkmadan önce beni ara. Belki aklıma tanıkla ilgili bir şey gelebilir.
Tamam.
İkinizden biri hiç not tuttu mu?
Hayır, onu ürküteceğinden çekindik.
Ya ses kaydı?
Aynı nedenden hayır.
Güzel, bu delilleri mümkün olduğu kadar kendimize saklamak istiyorum. Boşa söyle, hiçbir şeyi yazmasın. Royce'a Sarah'ın o altı resimden yaptığı teşhisin bir kopyasını veririz. Bu kadarı yeter.
Tamam, Harry'e söylerim.
Ne zaman söyleyeceksin, bu gece mi yarın mı?
Ne demek istedin?
Hiçbir şey, boş ver. Başka bir şey var mı?
Evet.
Kendimi kastım. Kısa bir an için bile olsa ucuz bir kıskançlığa kapılmıştım.
Şimdi kızıma iyi geceler dilemek istiyorum.
Pekala dedim rahatlayarak. Telefonu ona veriyorum. Telefonu Hayley'e götürdüm. Annen. İkinci bölüm, Labirent. 14. kısım. 23 Şubat Salı, saat 20.45. İkisi de sessizlik içinde çalışıyorlardı. Yemek masasının bir ucunda Boş, diğerinde kızı oturuyordu. Boş'un önünde ÖSB'nin gözlem raporları, kızının önünde ev ödevi, ders kitapları ve dizüstü bilgisayarı vardı. Baba kız birbirlerine yakındılar ama sadece mesafe olarak. Boş, Jessup davası ile ilgili eski tanıkların peşine düşüp yenilerini ararken son zamanlarda kızıyla çok az birlikte olabilmişti. Maddie de ebeveynleri gibi kin tutmakta ustaydı ve bir geceliğine okulun müdür yardımcısına emanet edilmeyi bir türlü sindirememişti. Şimdi babasına karşı sessizlik tavrı güdüyordu ve henüz 14 yaşında olmasına rağmen bu işte uzmanlaşmıştı. ÖSB raporları da Boş için başka bir hayal kırıklığı oluyordu. İçeriği yüzünden değil, eline geçene kadar çok zaman kaybedilmesindendi bu. Raporlar bürokratik kanallardan geçmek zorundaydı. ÖSB ofisinden başka bir ofise, sonra Boş'un amirine gidiyor, oradan Boş'un masasına gelene kadar 3 gün evrak sepetinde bekliyordu. Bunun sonucu elindeki raporların Jessup'ın gözlendiği ilk 3 güne ait olmasıydı. Şimdi Boş olaydan 3 ila 6 gün sonrası eline geçen raporlara bakıyordu. Bu süreç çok yavaştı ve mutlaka bununla ilgili bir şey yapması gerekiyordu. Raporlar özet halindeydi ve gözlenen şahsın hareketleri tarih, saat ve yer olarak belirtilmekteydi. Çoğu giriş tek satırlık bir tanımdan ibaretti. Raporlara fotoğraflar da dahildi. Fakat görülmemek için çok uzaktan çekilmişti. Çoğu Jessup'ın özgür bir insan olarak şehirde gezişini gösteren silik resimlerdi. Boş raporları okudukça Jessup'ın toplum önünde ve özel olmak üzere iki farklı yaşam sürdüğünü anladı. Gündüzleri medya eşliğinde hapishane dışındaki yaşama tekrar alışmaya çalışıyordu. Tekrar otomobil kullanmasını öğrenmek, lokanta menüsünden seçim yapmak, dönüş yapmak zorunda kalmadan 5 kilometrelik koşusunu yapmak. Ama geceleri farklı bir Jessup ortaya çıkıyordu. Hala gözetlendiği ve kameraların devrede olduğundan habersiz, ödünç aldığı otomobille tek başına geziyordu. Şehrin her bir köşesine gidiyor, barlara, striptiz kulüplerine ve randevu evlerine girip çıkıyordu. Bütün bu etkinlikleri içinde bir tanesi Boş'un dikkatini çekmişti. Özgürlüğünün 4. gecesinde Jessup Mulholland Drive'a gitmişti. Santa Monica dağlarının tepesinde virajlı bir yokuşun sonundaki bu cadde şehri ikiye ayıran bir noktadaydı. Gece gündüz buradan şehrin çok güzel bir manzarası olurdu. Jessup'ın buraya gitmesinde şaşılacak bir şey yoktu. Buradaki seyirlikler kuzey ve güney yönlerinde ışıklar içindeki şehrin en güzel göründüğü yerlerdi. Geçmişte Boş da bu seyirliklere defalarca gitmişti. Ne var ki Jessup seyirliklerden herhangi birine gitmemişti. Franklin Canyon park girişinde otomobilini park etti, sonra kapalı olan parka kapının etrafından dolanarak gizlice girdi. Bu durum ÖSB için bir sorun demekti çünkü park boştu ve gözetleyiciler fazla yaklaşırlarsa görülmeleri tehlikesi vardı. Bu nedenle buradaki rapor çok kısaydı. 20.02.2010 saat 01.12 şahıs Franklin Canyon Park'a girdi. Kuzeydoğu köşesindeki patikanın başında bulunan piknik masasına oturdu. 20.02.2010 saat 2.34 şahıs parktan çıktı. Mulholland'dan batıya 405 numaralı otoyola girip güney yönüne gitti. Bundan sonra Jessup Venice'deki dairesine dönüp geceyi orada geçirdi. Jessup'ın o gece parkta çekilmiş enfrarujlu fotoğrafının bir çıktısı vardı. Bir piknik masasında oturuyordu. Başka bir şey yaptığı yoktu. Boş resmi masanın üstüne koyup kızına baktı. Maddie de onun gibi solaktı. Gördüğü kadarıyla kızı bir matematik problemini çözmeye çalışıyordu. Ne? Annesinin radarı onda da vardı. İnternette misin? Evet, istediğin bir şey mi var? Franklin Canyon Park'ın bir haritasını indirebilir misin? Mulholland Drive'ın ilerisinde. Önce şunu bitireyim. Boş kendisinin yanından bile geçemeyeceği matematik problemini kızının çözmesini sabırla bekledi. Son 4 ay boyunca kızı ondan ödevlerine yardım isteyecek diye korkmuştu. Maddie onun becerilerinin ve bilgisinin ötesine geçeli çok oluyordu. Boş bu alanda yararsız olduğunu bildiği için dikkatini başka yerlere odaklamıştı. Kızına gözlemleme ve kendi kendini koruma öğütleri vermek bunların başında geliyordu. Pekala. Maddie kalemini masaya bırakıp dizüstü bilgisayarını önüne çekti. Boş saatine baktı. Neredeyse 9 olmuştu. Buldum. Maddie bilgisayarı babasının önüne itip ekranı ona çevirdi. Fakat Boş'un tahmin ettiğinden büyüktü. Mulholland'ın güneyinden Coldwater Bulvarı'nın batısına kadar uzanıyordu. Haritanın alt köşesinde bir yerde 300 hektar olduğu yazılıydı. Hollywood Hills'da halka açık bu kadar büyük bir arazi olduğunu hiç fark etmemişti. Haritada yürüyüş ve piknik alanları işaretlenmişti. Kuzeydoğu tarafındaki piknik alanı Blinderman patikasının kenarındaydı. Ne oldu? Boş kızına baktı. 2 günden beri ilk kez Maddie onunla konuşma konusu açıyordu. Boş bunu özlemişti. Bu adamı bir süreden beri izliyoruz. Özel soruşturma birimi. Polis müdürlüğünün gözetleme uzmanları hapisten yeni çıkmış olan bu adamı birkaç günden beri gözetliyorlar. Adam uzun zaman önce küçük bir kızı öldürdü ve her nedense bu parka gidip bir piknik masasında oturmuş. İnsanlar parka gidince böyle yapmazlar mı? Ama bu gece yarısı oluyor. Park kapalıydı, kaçak olarak girdi. Sonra da sadece orada oturdu. Çocukluğu o park yakınlarında mı geçmiş? Belki eski anılarını tazeliyordur. Sanmıyorum. Bildiğimiz kadarıyla Riverside County'de doğup büyümüş. Sörf yapmak için Los Angeles'a gelirmiş. Ama Mulholland'la ne ilişkisi olduğunu kestiremedim. Boş haritayı bir kez daha inceleyince parka yukarıdan ve aşağıdan 2 giriş olduğunu fark etti. Jessup yukarıdaki kapıdan girmişti. O piknik alanı ve Blinderman patikası onun için önemli değilse yolunun üstünde olmadığı için bu kapıyı seçmemesi gerekirdi. Bilgisayarı tekrar kızının önüne itti ve bir kez daha saatine baktı. Ödevini bitirmeye yakın mısın?
Bitirdin mi baba? Bitirmek üzere misin de diyebilirdin.
''Özür dilerim. Bitirmek üzere misin?''
''Bir tane matematik problemim kaldı.''
''Güzel. Benim kısa bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor.''
Komiser Wright'ın cep numarası gözlem raporunda yazılıydı. Boş onun evde olacağını ve rahatsız edildiği için sinirleneceğini tahmin ediyordu ama yine de aramaya karar verdi. Maddie'nin çalışmasına engel olmamak için masadan kalkıp oturma odasına geçti ve numarayı aradı.
''ÖSB'den Wright.''
''Komiserim, ben Harry Boş.''
''Hayrola Boş.''
Pek sinirlenmiş havası yoktu. ''Seni evinde rahatsız ettiğim için özür dilerim. Sadece...''
''Evde değilim Boş. Senin adamınla beraberim.''
Boş şaşırdı. ''Bir terslik mi var?''
''Hayır, sadece gece vardiyasını daha ilginç buluyorum.''
''Şu anda nerede?''
''Venice kumsalında. Townhouse adındaki bir bardayız. Burayı biliyor musun?''
''Evet, birkaç kez gitmiştim. Jessup yalnız mı?''
Evet ve hayır. Buraya tek başına geldi ama hemen onu tanıdılar. Fahişeler de etrafını sardı. Dediğim gibi gece vardiyası daha ilginç oluyor. Bizi kontrol etmek için mi aradın?
Hayır, sadece sormam gereken birkaç şey var. Şu anda raporlara bakıyorum ve aklıma gelen ilk şey, bu raporları daha çabuk almanın bir yolu var mı? 3 gün veya daha eskiye ait şeylere bakıyorum. Diğeri de Franklin Canyon Park, Jessup'ın oraya uğramasıyla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı?
Hangisi?
Oraya 2 kere mi gitti?
Aslında 3 kere. 4 gün önceki ilk gidişinden sonra son 2 gece de oradaydı.
Bu bilgi Boş'a çok ilginç geldi çünkü ne anlam çıkaracağını bilmiyordu. Maddie yemek masasından kalkıp oturma odasına geldi. Kanepeye oturup Boş'un söylediklerini dinledi.
Ne yapmaya? Sen söyle Boş.
Keşke söyleyebilsem. Her gece aynı saatte mi gitti?
Yaklaşık yarım saat erken veya geç.
Her defasında da Mulholland kapısından mı girdi?
Doğru. Kapıdan gizlice girip aynı patikadan aynı piknik alanına gidiyor.
Acaba neden öbür kapıdan girmiyor? Oradan geçmesi daha kolay.
Belki Mulholland'a çıkıp ışıkları görmeyi seviyordur.
Bu görüş mantıklıydı ve Boş'un düşünmesini gerektiriyordu.
Komiserim, Jessup bir daha oraya gidecek olursa adamların bana haber verebilir mi? Hangi saatte olduğu önemli değil. Onlara seni aramalarını söylerim ama sen buraya girip ona yaklaşamazsın. Çok tehlikeli. Gözetlendiğini bilmesini istemiyoruz.
Anlıyorum ama adamların yine beni arasınlar. Sadece bilmek istiyorum. Peki bu raporları ne yapacağız? Bunların daha çabuk elime geçmesi için bir yol var mı?
İstersen her sabah ÖSB'ye gelip raporu alabilirsin. Fark etmiş olmalısın. Raporlar sabah 6 ile akşam 6 arasını kapsıyor. Günlük her rapor ertesi sabahın 7'sinde postaya verilir.
Pekala komiserim, öyle yaparım. Bilgi için teşekkürler.
İyi geceler.
Boş telefonu kapatırken Jessup'ın Franklin Canyon'a neden gittiğini ve orada ne yaptığını düşünüyordu. Ne dedi diye sordu Maddie.
Boş duraksadı. Vakalar hakkında kızına gerektiğinden fazla mı bilgi verdi diye endişeleniyordu.
Adamımın son 2 gece o parka gittiğini söyledi. Her defasında sadece orada oturup bekliyormuş.
Neyi? Kimse bilmiyor.
Belki de sadece herkesten uzak tek başına kalmak istiyordur.
Olabilir.
Ama Boş öyle olduğunu pek sanmıyordu. Jessup'ın yaptığı her şeyde olduğu gibi bunun da bir planın parçası olduğunu düşünüyordu. Ödevim bitti dedi Maddie. Lost dizisini seyretmek ister misin? 5 yıl sürmüş olan televizyon dizisinin DVD'lerini tek tek bir kez daha izliyorlardı. Dizi bir uçak kazası sonucunda Güney Pasifik'te haritalarda gözükmeyen bir adada hayatta kalmaya çalışan insanlar hakkındaydı. Boş her bölümde neler olduğunu hatırlamakta zorlanıyordu ama kızı çok hevesle takip ettiği için o da seyrediyordu. Ama şu anda televizyonda seyredecek zamanı yoktu.
Pekala ama sadece bir bölüm dedi. Sonra senin yatman, benim de çalışmam gerekiyor.
Maddie gülümsedi. Bir anlığına mutlu olmuş, babasının dil bilgisi ve ebeveynlik hataları göz ardı edilmişti.
Haydi DVD'yi koy dedi Boş ve bana ne olduğunu hatırlatmayı unutma.
10. ayrımın sonu. Sayfa 136.